Toprak Sorgu'dan herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Ekio. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz Çapraz Sorgu'nun 5. bölümüyle devam ediyoruz.
Evet, bugünkü konumuz seçimler. Modern dünyada ülkelerin genelde gündemini meşgul eden, aslında hepimizi etkileyen bir olgu. Bu yüzden tüm bu seçim oy verme süreçlerini bir konuşalım istedik. Kısaca seçimi tanımlayacak olursak, toplu bir iradenin bir tercihte bulunması diyebiliriz. İlk olarak sormamız gereken soru, biz neden oy veriyoruz?
Temsil edilmek istiyoruz çünkü ve temsil edilmemizin de en kolaycı yolu bu şekilde. Çok kalabalık, toplum kalabalıklaşmaya başladıkça, oy veren mekanizma kalabalıklaşmaya başladıkça kendimizi ancak bu şekilde ifade edebiliyoruz. Temsil edilmekteki kaygımız da çünkü sistemin bir parçasıyız, vergi ödüyoruz. Vergi ödediğimiz için de paranın nereye harcanacağında yönetimde pay sahibi olmak istiyoruz. Bu yüzden de en azından politik seçimlere bu sebeple, bu motivasyonla katılıyoruz. Veya bir şirkette hisse senedimiz oluyor. O şirketin yatırım politikalarında söz sahibi oluyoruz, olmak istiyoruz, oy veriyoruz. Hissemiz oranında. Senedimiz olmasa niye oy verelim? Veya vatandaşlığımız olmadığı bir yere niye oy verelim?
Doğru, İşin... bu ilk tam oy verme demesek de ilk demokratikleşme girişimi de zaten aslında bu daha alt tabakadaki o prenslerin Magna Carta'da değil mi? Krala karşı çıkma sebebi de yine ekonomik aslında.
Tabii. Ya iş orada başlıyor. Şöyle düşün. Vergi vermezsen ülkenin yatırımları, politikaları, bütçesi seni ne ilgilendirir? Zaten vergi vermiyorsun, karşılığını da almıyorsun. Böyle bir şey, ayrık bir ilişkin olur. Ama ne zaman ki ülkenin içinde bir fert olarak yatırımlara sen de finansçısı oluyorsun, o zaman peşine düşüyorsun. Hop birader, bunu nereye harcayacağız şimdi? Hadi bir onu değerlendirelim. İşin özü buradan geliyor. Temsiliyet, yani temsiliyet istiyoruz. Vatandaşız çünkü. Hissedarız yani. Türkiye için 80-85 milyon arası bir sayıda biriz.
Peki, evet. Seçim deyince otomatikman demokrasi kavramı da ortaya çıkıyor. Yani demokrasi ne demek? Herkesin bu devlet politikasına eşit hakka sahip olduğu bir yönetim şekli. Bu dediğin temsiliyeti sağlıyor mu demokrasi sence? Yani vergi verenler gerçekten gerekli şey talep edebiliyor mu şu an?
Az çok. Şimdi kalabalıklaştırırsan ekibi, milyonlarla ölçülen bir toplumdan bahsediyorsak ki modern demokrasiler, batı demokrasilerini ele alalım. 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 320 milyona varan nüfuslar var. Bunları bir şekilde, efektif bir şekilde isteklerini, temsiliyetlerini karşılığını vermek çok zor. Ama onları az ya da çok önceye göre, bir de onun altını çizelim, eski çağlara göre işin içine çeken, yönetimin içine çeken, karşılık bulabildiği bir sistem olduğunu düşünüyorum. Seçim de bunun bir enstrümanı. 80-85 milyona söz veremeyeceğin için araya böyle mekanizmalar giriyor. Benim yerime şu adamı seçelim, bu bizim adımıza konuşsun. Asıl sorun bu temsiliyeti yakalamak için azınlıkta kalan bir grubun haklarını ve çıkarlarını demokrasi koruyabiliyor mu? Orada soru işaretleri var.
Evet, benim de tam sormak istediğim oydu. Yani herkes, evet herkes oy verebiliyor ve bir bunun en, yani demokrasi diyoruz ya, bunun adı üzerine en demokratik olarak tanımlıyoruz ama bunun bazı yanında sağlaması gereken şeyler var. Şimdi en önemlisi, birazdan da konuşuruz, genelde çoğunluğu alan kişi, yani çoğunluğu o artık herhangi bir şeyde oy verme şeyini çoğunluğu alan kişi yönetiyor. Sebebi kalabalık bir ortamda çoğunlukta olan kişiye karşı sen sesini çıkaramıyorsun. Yani bir onun her ne olursan ol, yani o topluluktan ayrılamıyorsun. Bir yerde kalabalığın görüşü hakimse. Yani işin doğası gereği azınlıklar her zaman geri kalmaya mahkum oluyor.
Orada doğru, haklısın. Bir de güzel oturmuş bir hukuk sistemin varsa bunu önleyebiliyorsun olağanca. Ama şeye de bakabiliriz. Aristo'nun bu yönetim şekilleri tablosunda da demokrasi çoğunluğun tiranlığı olarak gösteriliyor. Yine yozlaşmış, korrupt bir sistem. Bir de burada şöyle farklı sistemler var. Bunu bir elitizm, herkese oy hakkı vermeyerek düzenleyen, özellikle bu çağlarda pek görülür bir şey değil de eski çağlarda bu tarz sistemler de var. Herkesin oyunun eşit olmadığı, hatta bazı kişilerin oy hakkının olmadığı.
Evet, bu dediğin çoğunlukların tiranlığı meselesine bir çözüm olabilir. Mesela şu an günümüzde yok dedin de, mesela Japonya'da ufak şey var, lise mezunu olmayanlar hani oy veremiyor falan, belli bir, yani orada basit ülke yönetimine katılmada bir sınır çekilmiş gibi, ama evet. İşte bu da bunun getirdiği ayrı bir problem var değil mi? Çünkü Hani
onları kim temsil edecek?
Bir şekilde, aynen, kim temsil edecek onları bir şekilde sistemde tutman lazım. İşte zaten o yüzden parlamento diyoruz. Onun güçlü olması lazım diyoruz. Hani oy verenler bir şekilde temsil edilmiş olsun diye. Abi elitsin de daha büyük sorunlar açılıyor. Sorunlar yol açıyor hakikaten. Temsiliyet konusunda şimdi hani Fenerbahçe'yi başkanı tüm Fenerbahçelileri temsil ediyor. Tüm doğrudan her karar o belirliyor diyoruz ya da yönetimi. Ama onu sadece işte 10 bin lira parası olan ve koymuş olan kongre üyeleri belirliyor. Ama tüm Fenerbahçeliler bundan muzdarip oluyor. Değil mi? Hani,
evet.
Ona benzetti ama.
Doğru. Bazen bazı durumlarda işin ehline bırakmak daha iyi oluyor ama her zaman da şey değil. Herkese sormak makbul olmayabiliyor. Yalnız şu var, makul olmayabiliyor, düzelteyim. Şu var, buradan lafı meşruiyete getirmek istiyorum. Çünkü bu önemli bir kavram. Özellikle yöneticinin herhangi bir yaptırımında, bir yasamasında, bir yürütmesinde dayanak olarak kullandığı kavram. Mesela bu az kişinin söz hakkına sahip olduğu, oy hakkına, tasarruf hakkına sahip olduğu sistemlerde meşruiyet problemi olabileceğini görüyoruz. Veya günümüzde artık neredeyse krallık sistemleri en azından Batı Yarımküre'de terk edilmiş veya sembolik olarak başta tutuluyor. Çünkü günümüz düzeninde meşruiyet olarak kan yoluyla gücün aktarımının bir karşılığı kalmadı devlet yönetiminde. Bu meşruiyet nasıl etkiliyor bu seçimleri?
Tabii evet, bir güçlü olan birinin oğlu da neden aynı güce sahip olmalı? Onun o neden bir topluluk ona tabi olmalı? Yani o dediğin hani ayrım hani orada çıkıyor. Yani neden tabi olmalı sorusu demokrasiyle birlikte kalktı artık. Yani ona biz bağlı değiliz yani. Ona karar verebiliyoruz üzerimize ama biz artık bir vatandaşız. Bir belli haklara o kişi olmasa da sahip olduğumuzu biliyoruz. Ona sahibiz.
Bir de öncesi hani bu işin eski çağlarda işte güç yoluyla, inanç yoluyla, askeri güç yoluyla meşruiyetini sağlayıp bunun devamlılığını sağlayabiliyordu. Ama bunlara olan bağlılık azalınca, yani şu sorular sorulmaya başlayınca, ya bu adamla benim farkım ne, o da bir babanın oğlu, ben de bir babanın oğluyum. Bir de üstüne ben ortaya para koyuyorum bu ülke için, vergi ödüyorum. E o zaman benim bir temsiliyetim olsun. Zaten parlamento kavramı da buradan çıktı. Parlamento vergi toplama yetkisine sahip olandır. İngiltere'de o öyle ortaya çıkmıştır. Kralın kafasına göre vergi koymasını engelleyebilmek için yani. Aslında temsiliyet kaygımız, ya madem ben bu işin bir hissedarıyım, ben de kendimi temsil ettireyim. Meşruiyette şu noktada ön plana çıkıyor. Kalabalık bir grup adam bir tanesini istiyorsa diğerleri ona kolay kolay karşı çıkamıyor. Çünkü kalabalık. Mesela şöyle örnekler de var. Ne zaman ki işin içine gayri demokratik yollar giriyor, işte silah gibi, farklı yozlaşmış yollar gibi, burada diktatörlüklere, tek parti iktidarlarına dönebiliyor iş. Kuzey Afrika'da bunlar dönem dönem yaşandı. Çin şu an öyle.
Ama o silah soru artık neyse olması da lazım. Hani meşruiyetini korumak için.
Evet. Ama yine de bak, meşruiyetini seçim yoluyla koruma kaygısı varmış ki, tek parti iktidarı olsa da Çin'de seçim yapılıyor. Atıyorum Suriye'de seçimler yapılıyordu bu karışıklıklar başlayana kadar. Baştaki aile değişmemesi, yani değişmeyecek olsa bile. Yani ne olursa olsun o halka da şeyi ikna ettiriyorlar, oy veren kitleye. Ya evet, bakın siz de ortaksınız bu işe. Hani bağlılığı da öyle yukarıda tutabiliyor.
Doğru, yani kağıt üstünde bir seçim bugün en demokratik olmayan ülkelerde bile var aslında. Tek bir belli bir grubun yönetiyor, yani belli bir grup orada güce sahip ama tabii arka planda o kişi dediğin gibi işte askeriyede güçlü veya diğer politik figür oluşabilecek şeyleri en başta bastırabilme bir istihbarat var, onu böyle bastırabiliyor. Yani o şekilde meşruiyetini sağlıyor.
Ya gel gelelim demokratik tarafta da, hani artık modern demokrasilere gelirsek de burada meşruiyet şuradan çıkıyor. Millet tercih yaptı. Yani böyle Türkiye'deki seçimlerde de duyuyoruz ya, milli irade tecelli etti, hani kararını verdi. Ona atfedilmiş bir güç var. Ülke bunu istiyor. Doğru yanlışlığını değerlendirmiyoruz bak. Hani karar mantıklı mantıksız değil. Millet bunu istedi, bu uygulandı. Artık o meşru karar. Mesela bu bazen tacı elde etmek için dahi oluyor. Mesela Osmanlı tacı, İspanya tacı miras yoluyla akıyor. Ama eski çağlarda olmuş, belli başlı imparatorluk taçları var. Onlar seçimle başa getiriyorlar. Mesela Kutsal Roma İmparatorluğu'nda da bu var. O seçim meşruiyetini sağlaması gerekiyor. Son döneminde durmadan Habsburg ailesinden birileri seçilse, seçimler formalite bile olsa durmadan seçim yapılıyordu. Onların da özelliği şudur hatta. 3 tane prince bishop, yani dini ruhban yönetici 3 farklı yerden. 4 tane de laik prens, işte ruhban olmayan sınıftan yöneticiler. Brandenburg Prensi falan. Bir tane imparator seçiyor. İmparator da oranın yöneticisi. Tabii zayıf bir bağ var aralarında. O kadar merkezi değil. Ama sonuçta tacı elde etmek için bile seçim durumu var. Eski kabilelerde de bunu görüyoruz. Göçebe devletlerde. Kabileler bir araya geliyor. Bir tane lider belirleyecekler. O mutabık kıldıkları isim oluyor.
Tabii Osmanlı'da da direkt tüm kardeşleri öldürerek seçim olayını en baştan kaldırıyorlar. Seçim yap, yoksa yine seçim yapmaları gerekecek.
Ya da birbirlerini öldürmeleri gerekecek. O durumlarda yaşanıyor Cem Sultan durumunda olduğu gibi. Peki şimdi gelelim. Biz kimleri seçiyoruz?
En baştan mesela bizim ülkemizden başlarsak yasama ve yürütme erkini yürütecek kişileri seçiyoruz. İşte milletvekilleri, cumhurbaşkanı var. Bir de yerel seçimlerde meclis üyeleri, muhtarlar derken bayağı bir insanı seçiyoruz yaklaşık. Yanılmıyorsam muhtarları da katınca biz 80 bin kişi falan seçiyoruz. Bu yani bayağı bir insan seçiyoruz aslında. Bayağı bir seçilmiş insan dolaşıyor aramızda. Hani bilmem muhtarlar ne kadar etkin oluyor ama sonuçta seçilmiş insanlar. Ama bu rakam mesela Amerika'da daha fazla. Çünkü orada federal sistem daha fazla parçalara ayrılmış. Ayrıca eyalet savcılarını da seçiyorlar.
Şerifleri de seçiyorlar.
Doğru, şerifleri de seçiyorlar. Yaklaşık olarak tam 520 bin civarında seçilmiş insan var şu an Amerika'da. Yani düşününce bayağı büyük bir miktar. Bunlar da sürekli her 2 senede bir, çoğu 4 senede bir. Yani her 2 senede bir sandığa gittiklerinde insanlar hani karşılarında 10 tane falan kağıt geliyor böyle. Bunu seç, bunu seç, bunu seç.
Değil mi? Sınavlardaki optik form gibi.
Evet, hani bir ve çoğunda aslında parti de değil önemli olan. Yani hakikaten bu kadar insan şimdi seçiliyorsa hepsi bir kampanya yapıyor. Yani çok Amerika'da daha üstün bu. Hani boş olsun diye seçilmiyor. Hepsi o görev için kampanya yapmaları gerekiyor. Hepsi bir ön seçimden geçiyor. Partideki bir lider bunları atamıyor. Kendileri hakikaten tırnaklarıyla kazıya kazıya geliyorlar oraya. Para toplamaları gerekiyor kampanyaları için. Devlet yardım diye bir şey yok.
Ya aslında düşününce başlı başına büyük bir ekonomi değil mi bu seçim?
Yani onu diyecektim. Başlı başına gerçekten büyük bir ekonomi. Evet, hatta yakın zamandan örnek verelim. Amerikalı milyarder Mike Bloomberg başkanlık için aday oldu. Ki yaklaşık 3 aylık, gerçi Kasım'da ilan etti. Yani aktif olarak kampanya yaptı 3 aydı. 3 aylık bir serüven de onun için başkanlığa aday oldu. Ve ilk bir ön seçimlerde %15 falan oy aldı ve bıraktı. Hani ve bu sürede tam 500 milyon dolar harcadı. Hani düşünce boşa gitti. Adam 500 milyon dolarlık bir başkan olmak adına kendisini duyurdu, geri gitti ondan sonra. Hani evet. Havaya sıktı gibi bir şey. Ama dediğim gibi büyük ekonomi.
Bir yandan da seçim deyince aklımıza hep politik seçimler, yani devlet yönetimine doğrudan veya dolaylı olarak bir katkı sağlayacak seçimler olarak düşünsek de aslında geldiğimiz düzlemde şirketlerden, derneklerden, okullardan tut her yere bir aslında seçim, bir onay mekanizması da devreye giriyor. Yani günümüzde seçim üzerinden onaylama aslında her şeyin bir parçası. Bir de gelelim şimdi nasıl seçtiğimize. Yani şu şekilde biz oyu basıyoruz, zarfa koyuyoruz, atıyoruz. Bu nasıl bir cumhurbaşkanına, başbakanına, milletvekiline, belediye başkanına veya en basitten bir dernek başkanına dönüşüyor? Bu dağılım nasıl oluyor? Buraya gelelim.
Bu da önemli bir mesele çünkü sadece dediğim gibi cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Yani mesela ona belki şu an çok kolay gözüküyor. Çoğunluğu alan cumhurbaşkanıdır işte falan. Ki o da doğru metot. Onunla da bir sürü metotlar var ama işin içinde de bir sürü partiyi seçiyoruz. Bir sürü kişiyi aynı anda seçiyoruz. Tek kişi değil. O yüzden farklı sayım yöntemleri var. Zaten en başında seçim bölgelerine bölünmemiz de bir mesele mesela. Ona göre oraya bir insan atıyoruz. Onu bir metotla seçiyoruz. Burada iki ana sayım metodu var. İlki nispi seçim sistemleri, yani aldığı oy oranında bölünme. Ama tam öyle mi oluyor, yine onu birazdan konuşacağız. İkincisi orada en çok oy alan o kazanır gibi. Demin bahsettiğim başkanlık sistemi gibi. Bunun
çoğunlukçu.
Her yerde onun çoğunlukçu. Bunun her yerde bunun uygulanması var.
Ve bu ayrımlara göre, sayım metotlarındaki değişime göre aslında oy verme, oradaki güçlü parti sayısı, insanların sandığa gidip gitmemesi dahi etkileniyor. Çünkü güç üzerinde belirleyici oluyor. Bir partinin ne kadar oyu aldığından ziyade alınan oyların nasıl sayıldığı daha kıymetli aslında. İşin o aşaması daha kıymetli. Zira Anglo-Sakson ülkelerde, mesela Anglo-Sakson ülkelerde bu çoğunlukçu metot kullanılır. Orada first past the post derler, hani birinci olanın hepsini, bölgeyi kazandığı yer, sistem. Orada mesela birinci %20 ile de seçilse, %70 ile de seçilse bütün bölgenin temsiliyetini almış olur. Zaten bir bölgeden bir kişinin çıktığı sistemler bunlar. Dolayısıyla sistem zamanla iki partili, iki güç odaklı sisteme döner. Ya şu ya şu. Yani birbirine benzeşen partiler birlikte aday çıkartmaya başlarlar. Çünkü tek başlarına oylar bölünür. Kesin kaybederler. En azından bir şansları olsun diye ortak bir adayda mutabık olurlar. Uzun vadede iki güçlü partinin var olabildiği, üçüncü bir partinin güçlü partinin barınamayacağı sistemlere dönüşüyor. Nitekim Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri bunların örnekleri olabilir.
Evet, bu bize biraz garip geliyor. Çünkü bizde bunun tam zıttı olan nispi seçim sistemi uygulanıyor. Yani iki partide birden ikiden fazla partinin de söz sahibi olabildiği. Çünkü oyların bölgede birden fazla milletvekili ya da seçilecek kişinin olduğu ve ona göre alınan oyların oranlarına göre dağıtıldığı bir sistem otomatikman ikiden fazla partiye de imkan veriyor.
Yenilerin aradan sıyrılmasına imkan tanıyor veya bölgede direkt güçlü olmayanların.
Evet, dolayısıyla en azından benim fikrime göre daha iyi bir temsiliyet hakkı sunuyor.
Orada tabii amacın önemli oluyor biraz da. Mesela bu Anglo-Sakson ülkelerin kullandığı sistemin sağladığı olay şu. Bir bölgedeki seçilen kişiyle o bölgenin arasında bir bağ kurabiliyorsun. Yüksek bir bağ kurabiliyorsun. Direkt herkes kime oy verdiğini biliyor ve o bir kişi üzerinden beklentilerini sunuyor. Ama bizim taraflarda diyelim kalabalık bir bölge oluyor. Birden fazla sandalye barındıran bir bölge. Ve biraz daha bir kişiden bekleme yerine bir bölgeyi ve bölgenin genel temsiliyetini sağlamak üzerine olduğu için görece daha geniş bölgelerle yani
kişiden çok fikir ve aslında yani lider aynen. Ve onun düşüncelerini seçiyoruz gibi
aynen.
Oluyor.
Bölgeyle isim arasında direkt bir bağın kurulmadığını görüyoruz. Böyle bir şey amaçlanmıyor.
Tabii o yüzden iki tarafında avantajı dezavantajı var. Yani bizim uyguladığımız sistemin dezavantajı eğer yani yerel bir hükümet yoksa, yerel herhangi bir alanı kısıtlıysa yerelin, zaten burada genelde de yereli düşünmeyecek bir insanı seçiyorsun. Daha az sorumlu olacak diyeyim, doğru ifadeyle. Hı-hı. Ülkenin neredeyse tüm sorunlarını yukarıya yıkmış oluyorsun. Ve evet. Ona göre de sorumluluk alması düşüyor insanın. Yani herhangi bir bölgedeki kaynaklanan sıkıntı ülkeye dağılıyor. Yani baştaki insan ondan o kadar etkilenmediği için sorumluluğunu kim alıyor o zaman? Yok, sorumluluk alan olmuyor.
Evet, ya öte yandan da diğer tarafın dezavantajı da ana akım olmayan fikirlerin temsiliyetine şans tanımamış oluyorsun. %5'leri, 6'ları hiçbir zaman temsiliyet verememiş oluyorsun. Mesela Britanya'da geçen seçimlerden birinde, şu sıra çok seçim yaptılar. UKIP, United Kingdom Independence Party %12.6 oy aldı ülke genelinde. Ama bu seçim sisteminden dolayı 650 milletvekilinden sadece bir milletvekili çıkarabildiler. Yani temsiliyetleri oylar arasında %12.6 olmasına rağmen meclis içindeki temsiliyet oranı 1/2 idi. Sadece 3 kat daha fazla oy almış Muhafazakar Parti 650 sandalyenin 330'unu aldı ve iktidar oldu. Yani öyle bir şey var.
Evet. Bu sistemin mi istiyorsunuz yoksa diğerini mi istiyorsunuz diye bir referandum da yapıldı yakın tarihte ve
evet.
İnsanlar gayet bundan memnun olduğunu söylediler aslında. Yani radikal
değiştirmediler.
Tutmasın. Yani bu evet çok hiç adı adil değil ama devam dedi çoğunluk.
Evet öyle de bir durum olmuştu. Şimdi biraz aslında şeyi açalım istiyorum bu nispi temsiliyetin nasıl olduğunu. Çünkü kendi içinde de varyasyonlar gösteriyor. Bizle uygulananla Almanya'da uygulanan metodun arasında bir hesaplama farkı var.
Evet bu oyların bölünüş şekli bayağı bir şey değiştiriyor gerçekten. Mesela bizde uygulanan Dehond sisteminde büyük partileri, bir yerdeki çoğunluk olan partileri daha çok öne çıkarıyor. Yine evet orantısı olarak dağıtılıyor ama tabii onun içinde de o orantıyı nasıl ayarladığınıza göre sonuçlar değişebiliyor. Dehond sisteminde alınan oylar sırayla bölünüyor. Önce ne oy almışsa ona göre hangi parti birincisi o ilk vekili alıyor. İkinci vekil de İlk alan 2'ye bölüyor, sonra 3'e bölüyor diye gidiyor. Mesela buna karşılık olan Senlegue sisteminde de 1'e bölüyor, sonra 3'e bölüyor, 5'e bölüyor diye gidiyor. Yani en fazla oy alan partinin gücünü kırmış oluyorsun o elemelerle. O yüzden bu orantısal dağıtırken...
Bu şey ama değil mi? Her yeni sandalyede bölünüyor.
Her yeni sandalye için. Yani bir bölgedeki atıyorum 7-8 tane sandalye var. Her bir sandalye için bölündüğü için bu şekilde. Dehond mesela 7 sandalye var. O yedinciyi kim alacak mesela? Yaklaşık eşit oranlarda olduğunda o öne çıkan parti alıyor. Yani aslında %50'den fazla olmamasına rağmen 7 vekilin 4'ünü alabiliyor mesela.
Hı hı.
Bundan dolayı, bu bölümden dolayı. Tam tersi olan Senlegue sisteminde de o 7 vekilden 3'ünü ancak alıyor mesela. Yine %40-45 alan bir parti mesela. Yani çoğunluğa yakın olan parti çoğunluktan fazlasını kesinlikle alamıyor.
Evet.
Çünkü ufak partiler o son vekilleri hep kapmış oluyor en sonunda. Daha fazla bölündüğü için birincinin payı.
Ve görece de o şekilde herhalde bu oy oranıyla temsiliyet oranına en yakın tutabilecek şey de bu. Düzlem de bu.
Ve özellikle bizim yine ülkemizden örnek verebiliriz. Belli bölgelerin özellikle belli partileri sürekli seçtiği yerlerde bu dehon sistemi o partilere daha çok fayda sağlıyor. O yüzden biraz da seviliyor. İç Anadolu'da olsun, Doğu Anadolu'da olsun. Yeni partilerin çıkması güçleşiyor. Yükselmesi güçleşiyor bölgelerde.
Bir de aynı zamanda Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde de bu kullanılıyor. Ya bölgeler ya da ülkeler bazında olsa da direkt bu sistem.
Evet, orada da o yüzden büyük işte bu merkez sağ koalisyon sana daha rahat çoğunluk elde edebiliyor diyebiliyorum. Ama mesela Almanya'da senle bu dediğim sistemle karışık bir sistem uygulanıyor. Karışık sistem
evet.
Deniyor adına.
Yani hem Anglo-Sakson sistemde o çoğunlukçu bir milletvekillik dar bölge sistemleri hem de bu nispi temsilin olduğu iki sistem karışık. Meclisin yarısı bir çoğunlukçu metotla seçilirken diğer yarısı nispi temsil metoduyla seçiliyor.
Buna göre
evet onlarınki de Senlegüe sistemiyle oluyor nispi temsilin hesaplanmasında. Şu şekilde işliyor da önce seçmenler öncelikle iki oy veriyorlar seçim süresinde. Bir isme o bölgede atıyorum Mannheim'de oturuyorsun. Senin bölgenden falanca adaylar alt alta sıralanmış. Bir tanesine basıyorsun. Diğer taraftan bir de partiye oy basıyorsun. Kişiye verdiğin oyda o seçim bölgesindeki kişilerin birincisi otomatikman vekil oluyor. Bu aynı İngiltere'deki gibi. Öte yandan senin partilere verdiğin oylarda da şu şekilde işliyor. Bulunduğun seçim bölgesinde ki genelde eyalet sınırları belli sandalye sayıları belirlenmiş. Bu Senlegüe metoduna göre dağıtılıyor. Bu dağılım sonucunda da o bölgede istersen 8. sırada gelen parti ol, istersen 9. oy oranında vekil çıkarabiliyorsun. Tabii %5 yanlış bilmiyorsam doğru değil mi?
Evet,
seçim barajını geçmek.
Barajı var.
5'i geçtiğin zaman vekil çıkarabiliyorsun. Üstüne Almanya parlamentosu şunu da sağlıyor. Bu daha da temsiliyeti adilleştiren bir iş. Sonunda bakıyor. Falanca parti %7 oy almış. Meclis temsiliyeti %5'te kalmış. Bunu dengeleyip o %7'ye getirecek kadar yeni sandalye ekliyor. Yani Alman parlamentosu şu kadar milletvekilinden oluşur diyemiyorsun. Yanlış bilmiyorsam 598 milletvekili normal default hali. Ama bu sayı artabiliyor. Şu an 700'lerde değil mi?
Mesela.
Aynen. Çünkü bu temsiliyeti
küçük parti var.
Evet. Ya mesela Almanya'da ekstrem partiler son dönemde rahatlıkla meclise girebildiler. Bu İngiltere'de mümkün değildi bu kadar. Amerika'da hiç mümkün değil. Bu tamamen seçim sistemiyle alakalı.
Ama burada gerçekten güzel olan şey, hani daha doğrusu koruyan şey %5 seçim barajının olması. Bizde de buna benzer bir seçim sistemi 1965 seçimlerinde uygulanıyor. Milli Bakiye Sistemi diye geçiyor. O zaman mesela %2.7 oyla 15 küsur vekil çıkarıyor ki yaklaşık temsil oranında oy oranına yaklaşık aynı oluyor.
Hı hı. Aynı zamanda iktidarı alan parti %52, meclis temsiliyeti %53. Yani yakın bu kadar yakın olduğu pek örnek yok şeyde.
Yani kimseye zarar dokunmamış gibi aslında. Yani tabii burada hemen kapatmadan Almanya'nın sürekli koalisyonla yönetildiğini, bunun normal olduğunu söylememiz lazım. Bu koalisyona otomatikman davetiye çıkarıyor zaten.
Evet, orada zaten doğal oluşmuş bir ittifak var. Bir de bazı seçim durumları var ki bu aslında çoğunlukçu seçim ama çoğunlukçu seçimin yarattığı bu temsiliyet sorununu aşmak üzerine modifiye edilmiş. Mesela Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı seçimi, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi de buna örnek verebiliriz. Aslında ülkenin hepsi bir bölge, bütün ülkede herkes aynı bölgeden oy kullanıyor ve seçim sonucunda birinciyi kazandırıyoruz. Ama aslında hemen kazandırmıyoruz. Eğer birinci gelen aday tek başına çoğunluğun oyunu alamamışsa en iyi ikisiyle final oynatıyoruz. Fransa'da da böyle. Bu da çoğunlukçu sistemde yaratılacak temsiliyet sorununu en azından adayların sayısını azaltıp bir daha sandığa götürerek çözülebildiğini gösteriyor. Fransa'da yerel seçimlerde de böyle oluyor ayrıca.
Evet, yani %28 alan aslında başta bir aday bu şekilde başa geliyor ve bu evet o bizim başkanımızdır denebiliyor ya da bilmiyorum azaltıyor mu sence adiyeti ama meşruiyet sağlıyor tabii.
Yani en azından toplumun kalabalık olan kısmının karşılığını bulmasını sağlıyor. Mesela Londra Belediyesi buna benzer bir uygulamayı, temsiliyeti genişletmeyi şu şekilde alıyor. Onda tek iki aşamalı değil, tek aşamalı. Yalnız herkes iki oy veriyor. Önce birincil oyları, sonra ikincil oyları var. Additional voting deniyor. Nasıl olur? Artık oy sistemi. Herkesin birincil oyları sayılıyor. Eğer kimse %50'yi geçemediyse az oy alan adayların ikincil oyları dağıtılmaya başlanıyor. Biri %50'yi geçince de o kişi seçilmiş oluyor.
Yani onun biraz... çok istenen çok, en az istenmeyen.
Evet,
bir şey
en az istenmeyen. Yani. Aynen. Üzerinde en çok mutabık olunabilecek. Asgari mutabakatın en çok sağlandığı kişi seçilmiş oluyor. Yani amaç burada o.
Ama bir yandan da ilk seferde %50 alıyorsa direkt seçilmesini sağlıyor.
Zaten o da zaten sistemin ulaşmak istediği şey o. Bir de değinmek istediğim bir konu daha var. Bu sayım metotlarının farklılığı, işte çoğunlukçu, nispi, temsil gibi ve aynı zamanda seçim bölgelerinin büyüklüğünün sayısının farkı, bence bu benim görüşüm, direkt olarak şeye etki ediyor. Seçmen oranına, oy veren kişi oranına etki ediyor.
Tabii evet, hani Amerika'da %50'yi anca buluyor bu. Hani insanlara yılların getirdiği bir apolitiklik de tabii sunduğu için o da var, ama daha çok nüfusun %60-70'i sonucu belli yerde oturduğu için sandığa gitme gereksinimi duymuyor. Aslında başta demiştim, hani insanlar tek başkanlı değil 10-11 tane farklı şeyi seçiyor, ama çoğunda sonucu değiştiremeyeceğim diye düşündüğü için gitme gereksinimi duymuyor. Tabii de Amerika'da seçimlerin salı günü yapılması gibi bir durum da var ama.
Evet, tatilde değiliz.
Ama hani mesela bizde çok yüksek, Almanya'da da yüksek. %80'e yakın, 70-80 arası genelde seçime katılma oranı. Tabii azınlıkların temsil edilebiliyor olması insanlarda daha bir aidiyet hissini uyandırıyor aslında ve sandığa gidiyorlar.
Ya bir de düşünsene, şey, oy vereceksin. Küçük bir partiye oy vereceksin. Ve çoğunlukçu bir bölgedesin. Yani çoğunlukçu seçim yapan bir bölgedesin. Vermen oyunu çöpe atmanla aynı değer oluyor. Oradan onun çıkamayacağı kesin. Ama öteki türlü o oylar toplanacak, bir orana göre dağıtılacak ve o oran sonucunda bir ihtimal onu meclise gönderebileceksin, temsiliyeti sağlayabileceksin. Dolayısıyla bence seçim barajının oranı ve sayım sisteminin nispi olması, o oranla dağıtılıyor olması direkt etki ediyor ve arttırıyor katılım oranını.
O zaman bu seçim sistemlerinin sonucuna gelirsek, hangisi en iyi temsiliyeti sağlıyor sorusuna, bence Almanya'da uygulanan, ikisini de birlikte sunan karışık sistem sağlıyor. Hem yerel temsilcini seçiyorsun, hem de seçtiğin parti gerçekten hangi oranda çıkmışsa onu sağlıyor parlamentoda ve hükümet de ona göre kuruluyor. Tabii burada seçilen insanların birbirleriyle anlaşabilmesi de önemli. Bu sistem ona da aynı zamanda zorunluluk tutuyor. Benim görüşüme göre olması gereken bu biraz. Bu da tabii Almanya buna direkt ulaşmadı. Kendisi başarısız bir cumhuriyet yönetiminden sonra bir felaket yaşadığı için otomatikman daha iyi bir sisteme gidelim dedi. Yani bu sistemin kötü yanında çok karışık olması aslında. Yani çoğu insanın açıklaması zor bunu. Kimse de açıklaması zor bir şeyi çok istemez aslında ilk başta, ama Weimar Cumhuriyeti'nin sıkıntısını gördükleri için buna geçiş yapmışlar. Yani tepeden inmiyor böyle güzel bir sistem.
Yani bana göre de bu karışık olan daha iyi. Yalnız sanki, bilmiyorum, benim görüşüme göre şeyi bir tık arttırabiliriz oran olarak. Bu bölge, yani coğrafi olarak seçilenlerle temsili olarak gelenlerin oranına göre hani bölgeleri daha da daraltabilirler diye düşünüyorum, sandalye sayısını arttırıp. %50-50 değil de belki %60-40. Hani görüş.
Tabii orada bir eyalet sistemi var. O, evet. Onun el verdiği kadarıyla.
Toparlayacak olursak, bugün seçimleri konuştuk. Neden oy verdiğimizi, kimleri seçtiğimizi, nasıl seçtiğimizi, sayım metotlarını konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık.
Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.